Ayrım 7.
Bu halk komisyonları, bugünkü sorgu yargıçları gibi yeni sanıklar varsa onlar için de tutuklama kararı çıkarıp tanık dinleyebilecekler. Suçluluk hakkında kanunsal kanıtları birleştirdikten sonra sanıkların bir listesini yapıp devrim mahkemesinin önüne göndereceklerdir onları. Karar verecek olanlar da Kamu Selameti Komitesi ile Genel Güvenlik Komitesi'dir. Ne var ki bu önlemler illerde birbirinden farklı biçimlerde yorumlanırlar. Kimlikliliği ortadan kaldırıp milli emlaktan mülk edinenlere güvence sağlamak gerekiyordu. Saint-Just konunun üzerine bir kez daha eğilir. Cumhuriyetin Kurumları adlı eseri hazırdır. Bu kurumlar kanunlar ve örfler planında bir sosyal demokrasi kurmak amacındadırlar. Güler yüzle karşılanan Ventos kararlarının uygulanmasına geçilir. Komite temsilcilerle bir uyarıda bulunurken belediyelerin yanıtlarını tek elde toplamak için de bir yoksullar dairesi kurar. Arkasından bütün tertipçilerin yargılanmaları Paris Mahkemesi'ne bırakılır. Teröristlere erdem öğüdünde bulunulur ve 18 Floral kararı devrimci eylemi ülküleştirir. Son olarak Robespierre 24 ve 25 Floral kararıyla ilk iki Paris Komisyonu'nu örgütleyen kararını imzalar. Bir başka karar onların çalışmalarını düzenler ve kuşkulların ayıklanması ancak Robespierre'in Messidor'daki çekilişiyle hafifleyecektir. Sosyal konularda tutucular, Carnot'lar, Lindeler toprak mülkiyetine dokunulabileceği düşüncesinden tiksiniyorlardı. Bütün mülk sahipleri, özellikle de en iri kıyımları kendilerini tehdit altında hissediyorlardı. Söylevlerinden hiçbirinde bu kararlara bir yollama bulunmayan Robespierre'in tüm sakınırlığına karşın bütün bu insanlar Jean Massin'in deyimiyle komitenin bağrında ilk çatlağı açarlar. Hebertçilerin düşüşü şeflerini ortadan kaldırırken halkçı eylemde de dağınıklığa yol açmıştı. Devrim ordusu salıveriliyordu. İdarede de temizliğe gidilmişti. Hükümet otoritesi eski monarşi döneminde bile ulaşmadığı bir güce erişmişti. Gerçi ne var ki bu otorite halkla sıkı bir ilişki içinde değildi artık ve baştaki anlamını yitiriyordu böylece. Terör, Jean Massin'in dediği gibi birkaç kişiyi iktidarda tutmaya hizmet eden bir araç olma tehlikesi ile yüz yüzeydi. Savaşın iyi ile kötüyü seçemez duruma getirdiği Robespierre ile arkadaşları, Ventos dramının boyutlarını bütünüyle ölçemiyorlardı. Oysa devrimci yönetimin tarihinde Georges Lefebvre'ın belirttiği gibi geri çekilişin başlangıcı idi bu durum. 6. Savaş ve devrim. Yurt tehlikede. Komitelerin diktatörlüğü ile terörü, özellikle Robespierre'in gözünde haklı gösteren, içerideki ve dışarıdaki savaşı sona erdirme zorunluluğu idi. Fransızları barış içinde anayasadan yararlanmaktan alıkoyan savaştı. Kamu servetini kemiren, en gözde yurttaşları ölüme götüren ve hırslı tasarıları yolları açan o idi. Robespierre 10 Mart 1793 günü şöyle diyordu. Cumhuriyet özgürlük için yıllarca savaşamaz. Gönlü yüce bir ulusun yaptığı özverilerin bir sınırı vardır. Yıkıp batıran giderlerin bir sınırı vardır. Böylece ordularımız hızla başarıya ulaşmalıdır. Bu başarıları elde etmek için de önce halkın gücünü yaymak gerekir. Yurdun tehlikede olduğunun ilan edildiği 1792 Temmuz'undan beri bu zorunluluk üstünde ısrar eder Robespierre. Pek uzun bir süreden beri halkta birikip sıkıştırılmış yurtseverlik atılımını her araca başvurarak desteklemelidir. Askeri harekatın etkililiğini sağlayacak olan askerlerin sayısından çok bize egemen olacak yönetim ruhu ve cumhuriyetçi ilkelerdir der. Birliklerin yiğitliğini harekete geçirmek için Valmy örneğinden yararlanır. Şöyle yazar. Sizin şefleriniz gücünüzden ve coşkunuzdan yararlanmayı bilirlerse, insanlığın önünüze açacağı zafer yolunun boyutlarını ölçmeye hayal gücünüz yetmez. Çünkü savaşla devrim tek bir şey olup çıkmışlardır. Karşı devrimci Avrupa'nın önünde Fransız halkının başkaldırısıdır bu. Güçleri Fransa'ya karşı bir araya getirmek için zorba hükümdarlara, içeride kralla onu okşayan hiziplerin desteği sağlanmış olmalıydı. Başka türlü dış düşmanlar asla ülkemizi kirletemezlerdi. Özgürlüğe saldırmaya hiç cesaret edemezlerdi diye düşünür Robespierre. Bu savaş başka hiçbir savaşa benzemiyor gerçekten. Cumhuriyet kendisine karşı saldıran kralların kişiliğinde sıradan düşmanlar değil, insanlığın katillerini, ulusların egemenliğine karşı ayaklanmış haydutları görüyor. Böylece Herkül kahramanların arasında ne olmuşsa Fransız halkı da halklar arasında o olmalıdır der. Kutsal bir savaştır bu ve düşmanın topyekün yok edilmesiyle amacına ulaşabilir. 1793 başlarında uyuşmazlığın genişlemiş olmasına, tersliklere ve istilaya karşın özgürlükle zorbalık arasında hiçbir uzlaşma mümkün değildir. Savaşa karşı çıkışın eseri olan Montagnard'lar topluluğu sonuna değin savaşın partisi olmuştur. General Dumouriez'in oyunlarına, arkasından Danton'un gizli pazarlıklarına karşı 12 Nisan'da Robespierre, Cumhuriyet'in düşmanlarıyla uzlaşmayı önerecek bir kimse hakkında ölüm cezası ister. Ve 18 Haziran'da da ekler. Kendi ülkesinde düşmanla anlaşmaya giden bir halk yenilmiş bir halktır ve bağımsızlıktan vazgeçmiş demektir. 300 bin kişinin askere alınmasından sonra kitle halinde askere alma düşüncesi federelerde ve seksiyonlarda yer edip gelişir. Sonunda 23 Ağustos'ta karar verilir buna. Uygulamada hemen hemen üstesinden gelinemez güçlüklere karşın hayalleri harekete geçirir. Böylece psikolojik kapsamı büyüktür. Artık Fransa'da oturan herkes, ülkenin bütün zenginlikleri seferber edilmiştir. Fransa, Barre'in deyimine göre siper kazmış geniş bir karargaha döner. Devrimci hükümet bir savaş aleti olarak örgütlenip kendini askeri önlemlerle dayatacaktır. Robespierre'in taktikten hiç anlamadığı söylenmiştir. Aslında karada ve denizdeki harekatın düzenlenip yürütülmesi işini kamu selameti komitesindeki uzmanlara, Carnot'a, Prieur, Cotdor'a, Jean Bon Saint-André'ye, askeri dairelere ve komisyonlara bırakmıştı. Öyle de olsa 1792 yılından başlayarak Anayasa Savunucusu adlı gazetesinde savaşın yürütülmesi hakkındaki düşüncelerini uzun uzadıya açıkladı. Onları uygulamaya geçirecektir artık. Şu yanını da anlamadan geçmemeli Robespierre'in. Eğer onun yorulmak bilmez çabaları olmasaydı, halkın gayreti bildiğimiz boyutlara da varamazdı. Her şeyden önce askerlerin sayısı kadroların niteliğinden çok daha az önemlidir. Yönetim orduya ona layık komutanlar sağlamalıdır. Birliklerin uğradığı yenilgiler, generallerin yurtseverlik duygularındaki eksiklikten ve meclis karşısında takınmak istedikleri bağımsızlık anlayışından ileri gelmektedir büyük ölçüde. Robespierre ekler, Cumhuriyeti kurtarmak için 3 kahraman yeter. Saflar arasında gizlenmişlerdir bu kahramanlar, onları bulmak için çabalayınız. Yurtsever askerlere yurtsever generaller gerek. Konvansiyonun iktidarı halkın kendisine verdiği güvende olduğundan generallerin iktidarı da ordunun güvenine bağlıdır. Sonunda 5 Nisan 1793'te soylu sınıftan subayların ordudan uzaklaştırılmalarına karar verilir. Jirondenlerin düşüşünden sonra da temizleme hareketi genişletilir. Dumouriez ordudan atılır. Custine, Marcy, Hocquart devrim mahkemesinin önüne çıkarılırlar. arkadan da güvetine gönderilirler. Bir başka zorunluluk daha da yatır. Yeni bir taktiği uygulayacak yeni insanlar elde etmek. 32 yaşındaki Pişegru Ven ordusunun, 25 yaşındaki Hoh da Mosel ordusunun komutanlığına atanırlar. Wendy'deki ayaklanmaya karşı Kliber'le Marsu gönderilirler. Geniş yetkilerle donanmış sadık komiserler, komite ile ilişkide bulunacak ve emirlerini harfi harfine yerine getireceklerdir. 1793 Mart'ından başlayarak Robespierre bunu ister ve bir süre sonra daha zayıf bir yurtseverin yanına daha güçlü bir başka yurtsever olmak üzere ordu başına iki temsilcinin düşünülmesi ve onların sık sık da değiştirilmesi gerektiğini not edecektir. Bu temsilciler pısırık ya da yeteneksiz generalleri görevden alıp tutuklatabilecekler ve yerlerine yeni adaylar önerebilecekler. Böylece İtalya ordusuna gönderilmiş olan Robespierre'in kardeşi Augustin Robespierre oradan bir gün şunu yazar ağabeyine. Yurtseverlerin adına yurttaş Bonaparte'ı da ekliyorum. Topçu birliğinin başı olan bu general aklın alamayacağı bir değerdi. Ne var ki bu temsilciler askeri harekatın gidişine karışmayacaklardır. Birliklerin maneviyatına da göz kulak olacaktır bu temsilciler. Herkes için aynı yükselme kuralları koyarak, bölgeci anlayışlara son vererek, insanları karıp kaynaştırarak gerekli tek biçimliği gerçekleştireceklerdir. Özellikle şu da unutulmamalı, askerlerin yiğitliği onlara canlılık getiren yurtseverlik derecesiyle oranlıdır. Temsilciler askerlerin dilekçelerini kabul edecekler ve onlar için gazete isteyeceklerdir. Bu amaçladır ki Carnot karargah gecesini yayımlamaya başlar. 10 Ağustos'un yıl dönümü ile 1793 anayasasına ant içme vesilesiyle yurttaşlık bayramları düzenlenir. Askerlere konvansiyonun kaleme aldığı bildiriler yollanır. Askeri armanın güçlüklerine karşın konvansiyon birliklerin göz bebeği olup çıkar çok geçmeden. Mecliste çarpışan hizipleri bilseler de desteklerler onu. Bu sürekli ilişki sayesinde ordu gerçekten devrimin ordusu olur. Genç ve yurtsever komutanların yönetimindeki bu ordu zafere ulaşmalıdır. Çünkü talih erdemin, cesaretin ve özgürlüğün davasını destekler. 1793 sonlarında askeri doğruluş ve kalkınış tamdır ve komitenin siyasal zaferini ortaya koyar. Şunu da eklemeli, ilk çağdan beri gerçekten ulusal bir ordu savaşa gidiyordu ve bir ulus bu sayıda askeri silahlandırıp besleyebilecek bir düzeye gelmişti ilk kez. İkinci yılın ordusunun özel nitelikleridir bunlar. Ne var ki düşmanın da ince hesaplarını ve hilelerini savsaklamaya ve kavganın ideolojik niteliğini unutmaya gelmez. Hasmın propagandasının karşısına devrimci hükümetin propagandasını çıkarmak gerekir. Girondenlerin dileklerini ele alan Robespierre 28 Mart 1793'te şunu ilan eder. Yabancı halklara özgürlük ve eşitlik götüreceğiz, der. Çünkü kaynaklarımız sınırsızdır ve bir başka yerde şunu ekler. Politikamızın gerçek amacı halkları bize karşı birleşmiş zorbaların davasından sıyırıp koparmak olmalı. Bu hedefe ulaşmak için de iki yol önerir. Bilgilendirme ve eylem. Gidilen yerlerde insan ve yurttaş hakları bildirisini ilan edip yayımlamalı ve yurtseverlerin yazılarını çevirmelidir. Robespierre'in kendisinin çeşitli raporları 150 bin nüsha olarak basılır ve İtalya ile Almanya'da dağıtılır. Bu propaganda her halkın durumuna ve karakterine uygun olarak yapılmalıdır. Son olarak kendi amaçlarını dışarıya kaçıp gitmiş olanların amaçlarıyla birleştiren hainlerin davası da görülmeli. Robespierre İngiltere Savaşı'na girdiğinde konvansiyonda sessiz kalırsa da bir başka yerde olayın önemine işaret eder. 5 sayılı mektubunda şöyle yazar: Londra hükümeti Avrupa'yı bize karşı harekete geçiren ve Fransa'yı karıştıran bütün entrikaların merkezidir. O tarihten başlayarak Deli Kral'la Aptal Bakanını gülünçleştirmekten geri durmayacak ve Pitt'le suç ortaklarına karşı saldırılarını tekrarlayıp duracaktır. İngiltere'ye karşı savaşmak için 9 Pluvos'da Fransız deniz birliklerinin güçlendirilmesini önerir. Ancak adaya çıkarma için her türlü girişimi reddeder. Reddeder. Çünkü yeni fetihlerin arkasından sürüklenme gibi bir şey söz konusu değildir. Robespierre korkar bu fetihlerden. 1793 Şubat'ında şöyle yazar: Askeri girişimlerimizi sınırlandırmalıyız ve sınır olarak da Ren kıyılarını almalıyız. Gerçekten Fransa ile işgal ettiği ülkeler arasında nazik sorunlar çıkar ortaya. Bu ülkelerden hiçbirinde silahlı görevliler gönül rızasıyla kabul edilmez. Öyle de olsa özgürlüğü sevdirmek için kendini sevdirmek gerekir her şeyden önce. Özgürlüğü sevdirmede yardım edilebilir ama asla bir yabancı güç kullanarak onu yerleştirmeye kalkmamalı. Böylece hiçbir general yerleştiği ülkenin siyasal işlerine karışmamalıdır. Halklar kendi yazgılarına kendileri karar verirler. Avignonluların davasını savunurken böyle der Robespierre. Bu konudaki düşüncesini de hiç değiştirmedi. Karar vermek yalnız onlara aittir. İster Fransa ile birleşmeyi arzularlar, ister ayrı ve bağımsız cumhuriyetler kurarlar. Bu son olasılıkta despotlara karşı ortak savaşı sürdürmek için onlarla bir anlaşma yapmakla yetinilecektir. Robespierre'in federe cumhuriyetler hakkında Volga'nın tasarısını kabul ettiği için Termidor'da onu suçladığında Barrère'in kolayca kredi toplaması bu yüzdendir belki de. Bunun gibi fethedilen ülkelerin Fransızların çabalarına katkılarını istemek görüşündedir Robespierre. Ancak yansız ülkelerle de uygun anlaşmalar yapmayı diliyordu. Cumhuriyet ikinci yılda yabancı ülkelerde hala Jironden görüşlü kimselerce temsil edilmekteydi. Brisson'un kaynı Birleşik Devletler'de genel konsolostu. Gene'yi Lebrun yollamıştı oraya. Ve Kusel Gufer İstanbul'da görevini sürdürüyordu. İlkelerimiz hakkında kuşku ya da korku yaratıyorlar diyordu. Her şeyden önce de Amerika'yı ve İsviçre'yi kazanmak gerekiyordu. Robespierre 27 Brumaire'de Fransız diplomasisi iyi niyetlidir diye açıklamada bulunur ve ekler: Bir özgür halk uluslara siyasetinin temellerini açıklayabilir. Dış politikada bilgisiz diye eleştirilen bir kişi olarak alabildiğine büyük bir kavrayışın kanıtlarını ortaya koyar bununla. Prusya hükümetinin ikiyüzlülüğü ile Rusların hırslarının altını çizer. Ne var ki Harold de Chaise diplomasiyi propagandanın emrine verirken Robespierre Fransa'nın donanımına katkısı olabilecek bir şey diye bakar ona. Savaş ekonomisi. Bu gerçekçi politika hatırı sayılır sonuçlara yol açtı. Savaş ekonomisinin gerekleri bakımından ülkenin üstündeki yükü belli bir ölçüde hafifletti. Gerçekten 1792'nin sonlarından beri ulusal kaynaklar ilke olarak savaş gereksinmelerine ayrılmıştı. Ancak 1793 Şubat'ı ile Mart'ında 300 bin kişinin askere çağrılması iş yerleri ve taşıma işlerinin çarçabuk örgütlenmesine götürmüştü. Aslında kendini tarıma vermiş ve kapitalist merkezileşmenin yeni yeni ete kemiğe büründüğü bir ülkede bu yüz binlerce askeri beslemek, giydirip kuşatıp silahlandırmak gerekiyordu. Ve bunu yaparken de sivil halkı kıtlık içine atmamak ve üretimi de azaltmamak önemliydi. Amaçları arasında Paris'in yiyecek içeceği için alınmış önlemlerin yerine getirilmesine göz kulak olmakta bulunan devrim ordusunun hızla kuruluşundan başka, Robespierre 8 Mayıs'ta her alanda birer dökümhane kurulmasını ister. yiyecek içecek durumunun her gün komitede gözden geçirileceğini not eder. Silah ve cephane üretimine, savunma çalışmalarına büyük bir ilgi gösterir ve arkadaşlarının kararlarını onaylar. Ancak onlar gibi o da sanayinin millileştirilmesine sadece geçici bir araç olarak bakar. İktisadi bakımdan kendi yağıyla kavrulmanın sertlikle uygulanmasındaki zorunluluğa inansa, üretim ve ticari yönlendirmeyi kabul etse de abartmak istemez bunları. Alışveriş özgürlüğü duruma uygun hale gelmiş değildir. 1792 sonlarından başlayarak Robespierre aşırılıklardan korkar. Tahılın serbestçe ticaretinden onun dolaşımı anlaşılmaktadır. Yoksa fiyatlar değil. Bu konuda kazancın çekiciliğine kapılıp kötüye kullananlarla mücadele edilmelidir. Ancak terörün silahlarıyla karşısına çıkılacak olan yalnızca tekelci haydutlukla zengin çiftlik kiracılarının bencilliğidir. Yoksa zanaatçılar ve küçük ticaret korunmalıdır. Hepercilerin düşüşünden sonra bu eğilim açıkça belirir. Devrim ordusu salıverilir. Özellikle limanlarda tacirlerin kurdukları ticaret evlerine çağrıda bulunulur ve yüreklendirilir. Robespierre 26 Ventos'da şöyle konuşur. Düşmanlarımız heberciler ticareti kökünden yıkarken halkı aç bırakmak istiyorlardı. Komite düzenlemelerden vazgeçmeden malların dolaşımını normalleştirmeye çabalar her şeye karşın. Ne var ki savaş ekonomisi yurttaşların çok şeyden yoksunluğunu gerektiriyordu. Bu da doğaldır ki hoşlarına gitmiyordu onların ve genel hoşnutsuzluk devrimle halkın arasını açma tehlikesini taşıyordu. Tavan fiyat, Georges Lefebvre'in deyimiyle yaşama hakkının bu hukuksal biçimi sadece köylülere ve tacirlere uygulanması koşuluyla büyük umutlarıydı sanklotların. Ancak aynı politikanın zanaatçılara ve küçük perakendeci esnafa kadar yayılması, kendilerinin birer ücretli durumuna düşürülmesi tiksindiriyordu onları. Öte yandan yiyecek maddelerinin narha bağlanması, halka azık gereç sağlama yeterli olduğunda yemişlerini verebilirdi. Oysa öyle değildi işler. Yaşamsal maddelerdeki kıtlık, işçilerin yanına yaklaşamayacakları bir kara borsaya yol açıyordu. Öyle olunca da ücretlerinin artırılmasını istiyorlardı onlarda. İşi terk etme tehdidinde bulunuyorlardı. Komitede geçici bir çare olarak onları salmada çalıştırıyor, ordudan uzmanlar çağırıyordu. Robespierre bu önleme başvurmadı. Ancak iyi yurttaşlara karşı girişilmiş böylesi bir zorlayıcı sistemin özgürlüğe bir saldırı olduğu görüşündeydi kuşkusuz.